Siber güvenlik kritik mi? Buna kısaca evet veya hayır diyecek olursak okurun zihninde doğru izlenimler yaratamayabiliriz. Elbette evet dememi bekliyorsunuzdur. Kurgu hep öyle olur ya. Peki, farklı bir şey söyle de diyebilirsiniz. Tamam, diyeceğim. Ama konuyu bu yanıtla değil, yazının bütünüyle değerlendirmenizi rica etsem. Yine de diyeyim bekletmeden. Öyle denemez aslında. Gelin hep beraber bakalım bu kritiklik durumuna. 1 Kasım sabahıydı, 2000'li yıllarda. Bilgi sistemleri yönetişimi ve bilgi güvenliği üzerine bir konferanstaydık. Bilindik bir danışmanlık firmasında yöneticilik yapan bir arkadaşımız, sunumunda bilgi teknolojileri üzerine yazılmış, henüz dumanı tutan bir rapordan bilgiler paylaştı. Basit bir soru. Dönemin mühim CIO ve CTO'larına sorulmuş. Ajandanızda yer alan en öncelikli 10 maddeyi belirtir misiniz? Belirtmişler. Neler var neler? 50 civarı CTO ve CIO 500 madde eder. Neler olmaz ki? Ama bir şey yok. Bilgi güvenliği. Esamesi yok. Kimsenin derdi değil. Önceliği asla değil. O zamanlar siber güvenlik de yoktu. Yukarıda sorduğumuz soruya verdiğimiz öyle denemez aslında yanıtını doğrular bir sonuç bu. Yoktu. Üstelik dünya henüz birkaç yıl önce Çernobil, I Love You ve benzeri kendini üretip dağıtabilen, yüz binlerce şirketin üretimini sekteye uğratan ve baltalayan, parantez içinde worm tipi zararlı yazılımlarla sarsılmışken. Ne oldu ki? İşletim sistemleri ve işletim protokolleri sıkılaştırıldı. Biz de firewall, IPS vesaire yatırımı yapıp üstesinden geldik yetmez mi? Diye düşünmüşlerdir muhtemelen. Ya sonra? Yıllardan 2011'di. ABD Savunma Bakanlığı'na bir istihbarat verisi ulaştı. Çin'in tasarladığı ve prototipini üretmeye hazırlandığı bir savaş uçağının tasarımı, ABD'nin üretmeye hazırlandığı bir uçağa fazlasıyla benziyordu. Üretici şirkete döndü gözler. Ani bir baskınla denetimler yapıldı. Bilgi sistemleri mercek altına alındı. Sonuç? ABD'de yerleşik kimi Çinli siber korsanlar sistemde açıkça veri sızdırıyordu. Saldırı detaylıca incelendiğinde korsanların sistematik bir saldırı sonucu uzunca süredir sistemde oldukları, şirketin bu esnada saldırıdan haberi olmadığı gibi tespit etme yönünde de bir önleminin olmadığı anlaşıldı. Bu saldırı yöntemini daha sonra birçok saldırıda aynı yöntem dizini kullanıldığı için siber ölüm zinciri adı verildi. Saldırı 2014'te Shane Harris tarafından Savaşta 5. Cephenin Yükselişi adıyla kitaplaştırıldı. Elbette tek bir saldırı bilgi güvenliğinin kritiklik algısını kökten değiştirmeye yeterli değildi. Ama tek miydi? Peşi sıra gelen 2 yıllık süreçte saldırıya uğrayan kimi firmalar ve bu saldırılardan etkilenen müşteri sayıları şöyleydi. Adobe 150 milyon, eBay 145 milyon, Target 115 milyon, Home Depot 109 milyon, Anthem 88 milyon, JP Morgan Chase 83 milyon. Görüldüğü üzere her birinde etkilenen kişi sayısının alt sınırı Türkiye'nin nüfusu kadar kayıpların maddi değeri ise hesaplanamadı bile. Mahremiyetin yükselişi. Farz edelim ki bir ABD gizli servis ajanısınız. Daha önce görev gereği farklı pasaportla giriş yaptığınız bir ülkenin kıyılarına hayransınız. Emekliliğinizde ilk fırsatta eşinizle birlikte gerçek kimliğinizle pasaport kontrolüne geldiniz ama durduruldunuz. Detaylı kontrol için sizden biyometrik veriniz istendi. Endişe duymadınız, daha önce vermemiştiniz. Fakat bu kez verdiniz ve yüzünüze sizin Amerikan gizli servis ajanı olduğunuz söylendi. Olamaz, mümkün değil dediğiniz ama doğruydu. 2015 yılının Nisan ayında ABD Personel Dairesi'nin bir siber güvenlik çalışanı kurumun dışa açılan ağında şüpheli bir trafik tespit etti. Trafik opmsecurity.org sitesinde sonlanıyordu. ABD Personel Dairesi'nin kayıtlı böyle bir adres var mıydı? Trafiğin kaynağı hangi uygulamaydı? Bir güvenlik uygulaması. İyi de o güvenlik uygulaması ABD personel dairesinde kullanılmıyordu. Üstelik dışarıya yönelik böyle bir trafik yaratmazdı. Peki ne zamandan beri çalışıyordu? Nisan 2014'ten beri. Çinli siber korsanlar tam bir yıldır ABD personel dairesinin veri tabanında serbestçe geziniyordu. Önceleri kişilere ait sınırlı veri tutulurdu. Ancak 11 Eylül saldırıları sonrası bu veri seti farklı veri kümeleriyle zenginleştirilmişti. ABD kamu kurumlarında çalışan herkesin, anaokulu öğretmeni, hademe, polis, senatör ya da gizli servis çalışanı, edinilebilen her türlü verisi buradaki veri tabanlarına yüklenmişti. Gittikleri okullar, öğretmenleri, sınıf ve yurt arkadaşları, kimlerle yakınlaştıkları, kullanıcı adları, şifreleri, haklarında yazılmış istihbarat raporları ve nihayet biyometrik verileri. Öyle ki kişi farklı bir isimle yeni bir pasaport alsa dahi biyometrik verisi değişmediği için gerçek kimliğini tespit etmek mümkündü. Donald Trump seçim öncesi kampanyasındaki bir seçim konuşmasında şöyle demişti. Anlaşıldı ki Çinli siber korsanlar devlet arşivlerimizde gezinip duruyorlar ama kimse bu olayı konuşmuyor. Aynı yıl farklı bir olay. Yaşanma biçimiyle ilgililerin hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Sloganı parantez içinde Life is short, have an affair olan ve farklı kişilerle gündelik ilişkiler kurmaya aracılık eden bir sitede hesabı olan bir araştırma görevlisi siteden hesap bilgilerini sildirmek istedi. Sorun şuydu. Siteye kaydolmak, hesap oluşturmak parasızdı. Ancak kaydı sildirmek için bir işlem ücreti alınıyordu. Araştırma görevlisi kimliğinin ve sitedeki faaliyetlerinin sonradan açığa çıkıp sorun yaratmaması için parayı ödemeyi kabul etse de hesap bilgilerinin kaldırılması konusunda siteye güvenmiyordu. Uzman bir arkadaşına durumu açtı. Siteyi incelediler. Sitenin ana sayfasında güvenlik sertifikasyonunun logosu vardı. Arkadaşı, güvenlik sertifikasyonunun hakkını veriyorlarsa buradan girip bakmam kolay olmayabilir. Ama hacker arkadaşlarım var. Beraber bakarız dedi. Baktılar. Güvenlik önlemleri çalışmıyordu. Logolar sahteydi. Sertifikasyonun işlevsel karşılığı yoktu. Ücreti mukabilinde silindiği söylenen kayıtlar da sistemde öylece duruyordu. Serbestçe ulaşabildikleri 37 milyon kişinin verilerini kopyaladılar. Sitenin girişine, sitenize sızdık, verilerinizi kopyaladık, internette yayımlayacağız dediler ve ötesini düşünmeden yayımladılar. Bir yazılımcı artık nasıl bir değer önermesi öngördüyse bu siteye yönelik kullanımı kolay bir sorgulama programı yazdım. Arayüzden sorgulayacağınız kişiye ait herhangi bir veri girdiğinizde eşleşme varsa o kişinin site üzerine kayıtlı tüm verilerine erişiyordunuz. Kullanıcı adı, şifresi, fiziksel özellikleri, cinsel eğilimi ve tercihleri, kimleri beğendiği, diğer üyelerle yaptığı birebir yazışmalar, hesabına yüklediği veya diğer üyelerle paylaştığı fotoğraflar. Herkes başta yakınlarını ve bildikleri nüfuzlu kişileri, sonrasında tanıdıkları herkesi sitede aramaya başladım. Neticede sitede hesap açmış sayısız politikacı, sanatçı, üst düzey yönetici, sporcu, emekli ya da sıradan vatandaşın kayıtları ortaya döküldü. Çok geçmeden başka bir ayrıntı daha çıktı ortaya. Bazı kişilerin buraya üye olduklarından haberi dahi yoktu. Site içeriği zengin ve kalabalık göstermek için gerçek insanların başka sosyal medya ortamlarında yer alan hesaplarıyla profiller yaratmıştı ve bunları kendisi yönetiyordu. Torunlarının fotoğraflarını görmek için sosyal medya mecrasında profil oluşturan hanımefendiler için dahi hesap açılmış, gündelik işleriyle uğraşırken yayınladıkları fotoğraflar işlenerek profilleri zenginleştirilmişti. Bu olay sonrasında ailelerin dağıldığı biliniyor. Binlerce kişinin dikkat çekmemek için göz önündeki muteber işleri kabul etmediği ya da benzer işlerden ele tek çektiği biliniyor. İntihar girişimleri olduğu biliniyor. Kimi ülkelerde yer alan yasalar, belirli ilişki türlerini cezalandırdığı için bazı kişilerin ülkeyi terk ettiğini bildiriyor. Olayın boyutu bilinmiyor. Firma tarihe gömüldü. Açılan davalardan sonuç çıktı mı bilmiyorum. Bu son anlattığım iki örnekte temel konu mahremiyetin suistimaliydi. Kişilerin onayları alınmadan, haberleri ya da bilgileri olmadan verileri derlenmiş ve işlenmişti ama korunmamıştı. Kimi hayatlar kişilerin yaptıkları yüzünden değil, şirketlerin ve hatta devletlerin yapmadıkları yüzünden kararmıştı. Bu konunun acilen düzenlenmesi gerekiyordu. KVKK, GDPR gibi kısaltmaların hayatımıza girmesi o zamanlara denk gelir. Hazırlıklar yıllardır yapılıyordu. İtirazlar vardı. Gecikmeden girdiler. Kişisel verileri tanımladılar. Veri tutma, işleme kurallarını eğer varsa değiştirdiler. İhlalleri cezai şartlara bağladılar. Endüstri 4.0. Tabii bir de emniyet vardı ki onu biraz da Endüstri 4.0'a borçluyuz. Bilgi güvenliği konuştuğumuz ilk zamanlarda konuyu araba analojisiyle anlatmaya çalışırdık. Bilgi güvenliği arabadaki emniyet kemeriydi. Buna itiraz ederdik. Zira emniyet kemeri kontrol türlerinden sadece telafi edici kontrole karşılık gelirdi. Kaza yaparsanız alacağınız zararı azaltır. Oysa önleyici ve tespit edici sınıfta risk azaltan birçok kontrol vardı. Böyle bakınca araçta yer alan her türlü kadran, alarm sistemi, sinyaller ve hatta aracın mukavemeti bir bilgi güvenliği unsuruydu. Hepsi bu muydu? Bir araçla ne kadar hız yapacağınızı belirleyen nedir? Beygir gücü ve itme kuvveti diyebilirsiniz. Doğrudur. Aracın çıkacağı maksimum hızı temelde bu ikisi belirler. Peki bu hıza ulaşır mısınız? Muhtemelen hayır. Eğer güvende duramayacaksanız yapmazsınız. Dolayısıyla çıkacağınız hızı esasen aracın istediğinizde duracak olması belirler. Herkes uçar isterse, ya konamayacaksanız? Endüstri 4.0 bileşenleri konuşulurken bu detay yaklaşımı değiştirdim. Siber güvenlik önceleri büyük veri, bulut bilişim, açık kaynaklı kodlar, zenginleştirilmiş gerçeklik gibi başlıklar arasında anılırdı. Oysa ne kadar veriniz olursa olsun, bunu herkesin serbestçe ulaşabildiği yerlere koyar mısınız? Otonom uçan ve her şeyi harika hesaplayarak kaza riskini bertaraf eden bir uçağın sistemlerine dileyen herkes uzaktan erişebilirse o uçağa biner misiniz? Ya hastanedeki cihazlar? Bağlı oldukları kişileri hayatta tutabilirler ama ya birileri bu cihazlara uzaktan erişir ve hasta yakınlarından fidye isterse? Emniyet kapsama girince Endüstri 4.0 bileşenlerinin gösterim şeması değişti. Dünya Ekonomik Forumu. Bu yukarıda özetlediğim vakalar tek değildi. Farklı değildi. Onlarca hatta yüzlerce bilinen detayları ortaya dökülmüş ve her biri özel olarak irdelenmeye değer vakalardan ikisiydi sadece. Aslında bu şirketler yaptıkları ya da yapmadıklarıyla ayrışmıyorlardı. Herkes siber güvenlik için ne yaptıysa onu yapmışlardı. Ne eksik ne fazla. Günah keçisi de değildiler. Asıl zararı kendileri görmüşlerdi. Zamanın yıllık teknoloji raporlarının tümünde konu siber güvenliğin yükselişi diye yer aldı. Dünya önemsemediği yerden vurulmuştu. Raporda bir ifade çarpıcıydı. Siber güvenlik tehditleri hem firmalar hem kişiler için artık yaşamsal bir hal aldı ve en büyük tehdit olma yolunda hızla üst sıralara tırmanıyor. Tırmandı. Bir yıl sonra Dünya Ekonomik Forumu'nda siber tehditler nükleer tehditlerin ilk sıradaki yerine oturdu ve o günden beri bu yerini koruyor. 2015 sonrasında iki şeyden biri mutlaka oldu. Ya siber güvenlik önceki yıllardan intikam alırcasına CIO, CTO ajandalarında en az bir yılı ilk sırada olmak üzere her yıl düzenli olarak üst sıralarda yer aldı ya da o firma siber saldırılardan nasibini aldı. Diğerleri almadı mı? Önemseyenler. Aldılar tabii. Ama yatırımlarını doğru yapan, ki yatırımdan kastım asla maddi değil, sorunun farkında olan, kendini ve tehditleri bilen, önlemlere kafa yoran, tespitleri düzgün yapan, olay yönetimine mesai ayıran firmaların gördüğü zarar çok daha azdı. Hikayenin devamı. 2019'da dünyanın önde gelen siber güvenlik firmalarından FireEye, kurumların saldırı önleme kabiliyetini ölçtüğü saldırı tatbikat parantez içinde Red Team araçlarının saldırganların eline geçmiş olabileceğini duyurdu. Konu barındırdığı ironiyle gündemde önemli bir yer tuttu. Tespit ve önleme araçları küresel ölçekte geniş çapta kullanılan firmanın aracı aracılığıyla saldırı düzenlenebilecekti. Derinlemesine incelemeler sonucunda olayın farklı bir boyutu açığa çıktı. Güvenlik firmasının kullandığı Orion Software isimli bir yazılımda arka kapı vardı. Başka bir firmanın geliştirdiği ve global ölçekte 30 binden fazla müşterinin kullandığı bu yazılımın bazı versiyonlarının tümünde arka kapı vardı. Orion yazılımını üreten firmanın havalandırma işlerini yapan bir destek firmasının çalışanının bilgisayarından kullanıcı adı çalınmış ve sisteme sızılıp yazılıma arka kapılar eklenmişti. İlk belirlemelere göre 18 bin firmayla beraber ABD kamu kurumlarının neredeyse tümü zarar görmüştü. Siber güvenliğin getirileri, farkları ve şartları. Değişen ilk algı isim ne oldu? Siber güvenlik sözcüğünün zihinlerde yarattığı algı. Öyle ki birebir aynı içerikle de olsa bilgi güvenliği diyerek çalınan kapılar açılmazken siber güvenlik deyince açılıyordu. Garip ama gerçek. Mahremiyet ve emniyet konularının yükselişine örnekleriyle değindik. Ama farklı bir konu daha var öne çıkan. Mike Tyson, suratına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır demişti. Bir noktada bu kaçınılmaz. Önceleri önlem almak telafi etmekten ucuzdur der ve hep önleme kafa yorardık. Artık öyle değil. Olay yönetimi en az önlem almak kadar önemli. Olay yönetimi her yönüyle yapılmalı. Basına vereceğiniz mesajlara, periyodik tatbikatlara kadar. Yoksa yumruğu yediğinizde o panikle her şeyi yanlış yapabilirsiniz. Belki de en önemli fark bu. Diğer önemli farksa şirketin tüm süreçlerine sirayet eden bütüncül yönetim ve genel müdürden bahçıvana kadar tüm çalışanları kapsayan farkındalık. Ancak bunlar başka bir yazının konusu. Peki, şimdi en baştaki kritik soruyu yeniden soralım. Siber güvenlik o kadar kritik midir? Öyle denemez aslında. Kritik sözcüğüyle tanımlayamayız. Yaşamsal diyebiliriz belki yeterli olursa. İhtiyacınıza yanıt verir, uçurur da, kondurur da. Herkese sağlıklı günler. Biyolojik halimiz, tüm kişisel bilgilerimiz ve sayısal verilerimiz için. Yazarın adı soyadı Hasan Reyhanoğlu.